Yok.
Mesela bilinç diyor, evet, somut olarak tindir diyor. Hı. Burada tabii bilinç somut olarak tindir dediği zaman bir daha başlangıçta senin yaptığın bir üçleme var.
Evet. Yani, Hegel'in yaptığı.
Hegel'in yaptığı.
Tamam.
Bizim senden bir.
Tind felsefesi. Yani,
Gustava Tind diye bir ayrı üçleme var.
Tamam.
Bunların işleyiş düzenekleri de farklı diye biliyorum ben. Şimdi burada bilinç somut olarak tindir diyor. Bir de altında hemen dışsallığa yakalanmış bilmedir diyor. Bunu anlamadım. Ne demek dışsallığa?
Nerede diyorsun? Bir dakika, dışsallığa burada mı?
Ama dışsallığa
yakalanmış bilmedir. Bilinci tindir, dışsallığa yakalanmış bilmedir. Tamam.
Dışsallığa yakalanmış bilme ne demek?
Tinin görüntü bilimi.
Farkında olma.
Yani farkında olma. Dışsallığa yakalanmış bilme dediğimiz zaman o zaman bu meşhur tabula rasa var ya, yani onunla nasıl karşılaştıracağız bu olayı? Yani dışarıdan aldığın öğrenme, yani dıştan sana yansıyan şeyi öğrenme. Yani o zaman bilinç tamamen boş ama dışarıdan aldığım şeyle öğreniyoruz. Yani boş bir tahtaya işte sanki bir şey yazılıyormuş gibi. Oysa bu Hegel anlayışında kabul edilen bir şey değil.
Şimdi burada yukarıdaki paragrafın gerisine bakarsan yöntemi anlatıyor.
Evet.
Yani ana kapısı ya da analitik kapı, onun olumsuzlanması, ondan sonra kurgul. Burada bilmenin saltık yöntemi diyor. Şimdi saltık yöntem sözcüğünü burada kullanıyor. Yani net olarak. Bir iki yerde daha kullanıyor. Bütün kitap içinde. Ama aynı zamanda kurgul yöntem sözcüğünü de kullanıyor. Diyalektik yöntem diye bir şey asla kullanmıyor. Hiçbir yerde yok. Yani ben taradım şeyde, bilgisayarda. Gözde tarama değil. Öyle bir şey yok. Yani diyalektik şey, metot diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Absolute metot var ya da şey var. Spekülatif metot var. Evet, bu ama şey yok, diyalektik metot diye bir şey asla yok. Şimdi saltık yöntem, saltık yöntemi anlattı burada. Onu almayacağız çünkü o en az bir yarım saatlik şeyi gerektirir, yani konuşmayı gerektirir ya da yer yer değinebiliriz. Şimdi burada bilincin, bunu anlatmanın en iyi yolu şu. Bilincin bir biçimi var. O biçim, bilincin alması gereken gerçek biçim değil. Yani bilincin gerçek biçimi nedir diye sorarsak bilgi diyeceğiz.
Bilgi diyeceğiz.
Evet. Bilincin, insan bilincinin alması gereken ideal biçim, gerçek biçim, bilgi biçimi. Yani o zaman T'nin görüngü biliminde izlenen bütün bilinç biçimleri ya bilgi değil, görüngüsel biçimler. Bilimsel biçimler değiller. Yani insanlık bir yanlışlık içinde yol alıyor tarihte. Daha doğrusu gerçek ve tam biçimini kuruyor. Bütün bilinç biçimleri eksik. Ve o yüzden yanlış. Yani örneğin Çin'e bakıyoruz. Çin'de insanların özgürlüğe bakışları, kendilerine bakışları, doğaya bakışları hepsi yanlış.
Kamboçya'da bak.
Hindistan'da yanlış. Avrupa'da işte Yunanlıların, Aristoteles'in ve Platon'un bakışları bile tam değil. Yani onların bakışları en ileride, onların bilinç biçimleri en yüksek bilinç biçimi ama onlar bile henüz tam değil. Ve bir kısmı çıkmaz yola girmiş. Yani Hint bilincinden, Hint bilincinden bir şey çıkmaz. Yani o tarihin yan yoluna ya da T'nin sürecinin şeyine girmiş. Çıkmaz sokağına girmiş. Oradan geri dönmesi gerekecek. Evet, yani şu anda onu silip tekrar normal yola dönmesi gerekecek. O şanslı çünkü Batı gidiyor oraya. Bir taraftan onu sömürüyor, bir taraftan da onun kültürünü yok ediyor. O kültür yok, kendilerinden, kendiliklerinden yok etme şeyleri yok. Şansları yok. O Slumdog milyoner onu tamamen gösteriyor. Yani bütün Hindistan üstünde şey var. Orada doğmayan bir kültürel cila var. Bütün o davranışlar, oyunlar, oradaki etik denebilecek şey, eğer etik denebiliyorsa ama yani onların hepsi şeyden farklı. asıl Çin, Hint tininden farklı şeyler. Onlar batıdan oraya giden şeyler. Şimdi yani burada tinin ya da insan bilincinin alması gereken gerçek şekil var. Bu önemli. Bunu yadırgıyor musun? Yani bu aslında bu bize şey gelmemeli, tuhaf gelmemeli. Ve bu biçim alınıncaya kadar insanların bilinç biçimleri şey, abuk sabuk açıkça. Yani moral değil, etik değil, estetik değil, bilgili değil. İşte biraz önce konuştuk, bilim diye büyüye inanıyorlar. Büyülere bile inanıyorlar ve en pozitif ya da pozitivist, iyi anlamda pozitivist yazıya baktığın zaman da şey görüyorsun, yetersizlik, yani usanlama eksikliğini görüyorsun. Biz felsefenin bakış açısından şeyi görmüyoruz. Görelilik kuramının çözemediği şeyi nasıl çözeceğini görmüyoruz. Ama şeyi görüyoruz. Einstein'ın kafası nerede takılıyor, nerede tekliyor, nereyi göremiyor. Onları Einstein göremiyor. O felsefi temel olmadığı için onlardan tamamen bir haber. Yani neleri karıştırmış, neleri saçma, nelerde saçmalamış, onlar oldukça açık olarak görünüyor. Şunu demek istiyoruz. Bilimsel bilinç biçimi, en yüksek bilinç biçimi olması gereken pozitif bilimsel bilinç biçimi bile o kadar sağlıklı değil henüz. Ve ama bu şey, usun kendi dinamiğiyle, kendi dinamik, yani onun değişme gücü kendi içinden geliyor. O değişimle kendi gerçek biçimini alıyor. Yani bugün biz Hititlerden daha yüksek bir bilinç biçimine sahibiz. Türkiye'deki köylü bile şey, diyelim Hindistan'daki o kast bilinçlerinden çok daha iyi. Yani bunların içinde hiyerarşi var o zaman. O hiyerarşi insanlara dayanılmaz geliyor. Hegel'e duyulan antipatinin bir şeyi o. Çünkü herkesi yargılıyor. Yani yargılamak çok ağır bir şey. Çok riskli bir şey. Yani yargıladığın zaman gerçekten şeyde olman lazım. Yargıç konumunda olman gerekir. Eğer orada değilsen o yargının bir anlamı yok. Ve Hegel bütün kültürü yargılıyor. Hintliler böyle, Çinliler böyle, Persler böyle, Türkler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Katolik. Katolikler için söylenebilecek en ağır şeyler var tarih felsefesinde. Yani bir kültür o kadar şey yapılabilir, kınanabilir. Sadece o gerçek çözümleme aynı zamanda moral yargılama gibi de görünüyor. Ve o yüzden yine şey, o önemli olan bilincin alması gereken biçim, o ideal ve gerçek biçimi kazanmadığı sürece şey, yani yanlış biçim. Tinin görüngü bilimi saltık bilgiye kadarki bilinç biçimlerinin çözümlemesini veriyor değil mi? Hegel şeyin sisteminde bu böyle. Ve Hegel o sisteme bilginin oluş süreci diyor değil mi? Ve aynı zamanda kendi kendine soruyor okuyucusu adına. Yani bilimle ilgileneceksek ve bilimin içeriği gerçek olansa niye tinin görüngü bilimi gibi yanlış olan bir şeyle ilgileniyoruz ya? Önemli olan orada şey, tinin görüngü biliminin yanlış olanı incelemesi. Yani bilinç biçimleri, kültürel bilinç biçimlerini incelemesi. Kültür negatif bir imlem taşıyor şeyde. Felsefenin bakış açısından, yani idealist felsefenin bakış açısından. Geçici olduğu için ve basamaklar, yani aynı zamanda olumlu çünkü o süreci ilerleten, gelişmeyi olanaklı kılan basamaklar.
Aziz, başlangıçta zaten söylediği bir şey var. O senin şimdi söylediğini şu şekilde tarif etmiş. Kültürlü ama metafiziksiz bir ulusu şeye benzetiyor. Evet. Kutsalların kutsalından yoksun bir tapınağa benzetiyor. Hı. Yani bu bir metafor yapmış burada da. Yani o kadar önemli. Kutsalların kutsalından yoksun bir tapınak veya ibadet.
Yani felsefesiz bir ulus. Yani. Felsefesiz bir ulus.
Yani onu söylemek istiyorum. Metafiziğin dışlanması nedeniyle söylüyorum. Yani kültürlü ama metafiziksiz bir ulus derken, yani metafiziğin öneminin...
Orada efendim metafiziği dışlayan nedir faktör?
Kalmadığını söylüyor.
Yani hayır. Nedir o metafiziği? Atan faktör?
Atan faktör.
Kant.
Kant, evet. Kant'la ilgili.
Kant diyor değil mi orada? Diyor mu bilmiyorum. Demesi de fark
diyor,
etmez.
Hayır, diyor.
Yani diyor. O metafiziği yok ettiği söylenen Kant orada. Yani Hegel bunu 1810'larda yazıyor ve o dönem Almanya hala şey. Yani bugün de öyle. Kant'ın bir şeyi var, felsefi etkisi var.
Yalnız bu demin söylediğin şeyle ilgili olarak da şurada şöyle bir şey var. Anlak belirler ve belirlenimlere sarılır diyor. Us olumsuz ve eğitişimseldir diyor.
Tamam.
kopuz, olumsuz ve iletişimseldir. Yani bu da diyalektik yöntemi, diyalektik yöntem diye kullanmıyor dedin ya. Ama usun düzenek yapısı açısından iletişimden söz ediyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Öyle değil mi?
Yöntem, yöntemden söz ediyor.
Yani anlak ve us olumsuz ve iletişimseldir çünkü anlağın belirlenimlerini hiçliğe çözer.
Evet.
Olumludur çünkü evrenseli üretir ve onda tikeli kavrar diyor. Tıpkı anlağın genel olarak ustan ayrı bir şey olarak alınması gibi genellikle iletişimsel usta olumlu ustan ayrı bir şey olarak alınır ama gerçekliği içinde us tindir. Ki her ikisinde de anlayan ustan olduğu gibi uslanlayan anlaktan da yüksektir diyor.
Tin, us, bilinç bu terimleri yani, karşılaştırıyor.
Evet zaten. Yani burada us tindir diyor.
Evet. Ama usun tin olduğunu söylemiyor.
Öyle diyor işte. Us evet. Tindir ki.
Sadece o iki kelime değil ama.
Tamam ama gerçekliği içinde us tindir ki her ikisinden de anlayan ustan olduğu gibi uslanlayan anlaktan da yüksektir diyor. Evet.
Orada usu pozitif us olarak görmek, kurgulus demek istiyor olabilir. Us tindir derken tin yerine çünkü ansiklopedide şey var, anlak var, negatif us var, pozitif us var değil mi?
Evet.
Üç moment orada burada üçüncü moment sanki birinci moment anlak, ikinci moment negatif us ya da diyalektik us, üçüncü moment de tin gibi düşünmüş. Onun yerine şey, daha iyisi pozitif us ya da kurgu us.
Arkasından şöyle bir şey var merakımı çeken. Gerçekliği içinde us tindir dedikten sonra hani kavramla ilgili olarak Erdoğan kavramı çalışalım diyor. Kavramın evet. İçkin gelişimi olan bu tinsel devrim.
Evet.
Yani tinsel devrim.
Düşünsel, entelektüel, düşünsel
devrim. Bilmenin saltık yöntemi. Aynı zamanda içeriğin kendisinin içkin ruhudur diyor. Bu sefer de ruh sözcüğünü kullanıyor. Evet. Bunu bilmiyorum. Sen çeviride yani tin yerine
zile.
Ruh özellikle zile. Mi öyle kullandı da bu şekilde herhalde çevirdi.
Elbette.
Kendisi içkin ruhudur diyor.
Bunların hepsi şey, sözel. Yani hemen %90, %999 şeydir, sözeldir. Ruhsa ruh, yani tinse tin.
Evet.
Biraz böyle belki Türkçe'ye uymuyor ama yani
Geist, o yüzden şey o zaman yapmış, neden ruh sözcüğü kullanmış? Neden ruh sözcüğü?
Metafor. Metafor, yani kavramın ruhu olur mu? Olmaz. Kavram bir düşünce.
Tamamen metaforik olarak mı böyle, yani metafor yapmak için mi o şekilde?
Kavramın devimi dendiği zaman.
Ne oldu?
Kavramın, yani burada metaforlar, Hegel bunu bol bol yapıyor. Onları ayırt etmek önemli yoksa şey, yani o metaforlar şey değil, zemin, çok kafa karıştırıcı şeyler değiller ama çok sözel alınırsa o zaman şey olur, şaşkınlık yaratır.
Evet, yani özel bir şey olduğunu söylüyor bu kavram için. Onun özelliğinden bahsetmek için ruhu diyor. Yani olayın ruhunu kavradım gibi.
Yani orada tin ve şeyi araç olarak evet. Yani benzetme için araç olarak evet. Kullanıyor. Ruh tindir derken tinle aynı şeyi demek evet, istemiyor evet. Ya da ne bileyim us tindir demiyor yani. Usun evet. Tin olmadığını zaten biliyoruz.
Evet bu onu bilmiyorum. Yani, eğer
kavramın içkin gelişimi olan bu tinsel devim bilmenin saltık yöntemi aynı zamanda içeriğin kendisinin içkin ruhudur.
İçeriği
biraz edebi içkin ruhudur dediği içselleştirmiş hali yani o şekilde çalışır i̇çeriğin, anlamında ruh
içeriğin sözcüğü, ruhu.
Ruh sözcüğünü kullanıyor herhalde.
Ya da nesnel
yani kavramın kendi içindeki gelişimini anlatıyor bu şekilde.
Nesnellik ve öznellik açısından yani dışarıda olan usun kendisinde var. O öyle gibi. Ben de mesela öyle diyorum.
Şimdi yöntem ve kavram yöntemi kendisi ayrı için. Değil.
İşte onu diyorum.
Onu anlatıyor. Evet. Yöntem yani burada yöntem şey değil, kavramdan ayrı bir şey değil. Çünkü kendini koyan önce olumlu olan kavram. Ondaki olumsuzu koyan da yine kavramın kendisi. Yani çünkü kavram olumsuz olmadan, belirli olmadan kavram olamaz. O olumsuz kavrama ait. Ondan sonraki adımı atan, yani o iki karşı durum, öğenin birliği, o da yine şey. O iç sürecin, içkin ruhunun devimi ya da onun etkisiyle ortaya çıkan bir şey. Yani dışsal hiçbir şey müdahale etmiyor. Yöntem şey değil. Kavramın kendi açılımından farklı bir şey değil. Yöntem ve kavram aynı şey. Yani kavram olumludur. Ondan sonra olumluda yatan olumsuzu görmek. Bak, burada satır satır izlersek çok kısa bir şekilde yöntemi toparlayabiliriz yeniden. Yani anlak olumlu olarak koyar diyor, değil mi? Nereden başlayalım?
Anlağın belirli ayrımını koyar şurada yukarıda.
Anlağın da niteliğini oluşturan.
Anlak belirler ve belirlenimlere sarılır diyor. En baş, evet, paragrafın, evet, en başında. Evet,
şurada.
Hus olumsuz ve eğitişimseldir.
Evet.
Çünkü anlağın belirlenimlerini hiçliğe çözer. Tamam, buna bakacağız. Olumludur. Çünkü evrenseli üretir ve onda tikeli kavrar.
Evet.
Şimdi tıpkı anlağın genel olarak ustan anlak orada belirler.
Açıklama, biraz daha açıklama var. Yani tıpkı anlağın genel olarak ustan ayrı bir şey olarak algılanması, alınması gibi genellikle eğitişimsel usta olumlu ustan ayrı bir şey olarak alınıyor. Evet. Eğitişimsel usta olumlu yani, ustan ayrı bir şey olarak algılanıyor.
Evet, yani
anlağın genel olarak ustan ayrı bir şey alınması gibi, anlak burada zeka değil mi?
Evet.
Anlağın ustan ayrı bir şey alınması, evet, gibi.
Anlama yetisi.
Evet. Eğitişimsel usta olumlu ustan ayrı bir şey olarak alınır diyor. Ama gerçekliği içinde ustindir ki her ikisinde de anlayan ustan olduğu gibi uslanlayan anlaktan da yüksektir.
Anlak zeka mı, zihin, evet, mi?
Zeka.
Zihin.
Anlık.
Anlık. Anlık zihin. O çok yakın birbirine.
Anlama yetisi. Anlak zeka. Anlak. Evet. Understanding. Yani evet, o şey. Öteki mind farklı bir şey.
Anlak, understanding.
Evet, evet, anlama yetisi. Yani bir şey söylendiği zaman onu anlıyorsun.
Evet.
Mental daha geniş bir şey. Yani mesela algılama da mental diyebiliriz.
O zihinsel işte. Mental.
Zihinsel. Yani algılama.
Anlık yani.
Algılama ve anlama aynı şey değil, değil mi?
Değil.
Daha önce konuşmuştuk.
Ama ikisi de ansal. İkisi de mental. İkisi de ansal. Algılama da ansal bir şey. Hatta dedik ya, Freud'un ruhsal sözcüğünü İngilizce çeviri ansal yapmış. Hepsinde, bütün Freud metinlerinde. Yani ansal geniş. Anlık, mind.
Birbirine çok yakın diyen şeyler. Düşünce, zeka,
tabii ki.
Bunlar hep bilinç, bunlar hep birbirinin içi de olan şeyler. Yani kesin çizgilerle ayırmıyoruz.
Tabii.
Yani tamam, ifadeleri öyle, sözelleri öyle.
Bir şey anlamayabilir misin? Sözelleri
öyle.
Anlıyorum ama anlayamıyorum.
Olur mu öyle şey?
Algılamak ve anlamak aynı şey değil.
Değil tabii.
Tabii, tabii mesela değil. Şey yani bir şey, ne bileyim hani bir işte tehlike, hani insan bazen primordial presentment falan der. Bir şey önceden sezersiniz ama anlayamazsınız. Ya da mesela ilk başta...
O sezi ama.
Tabii,
anlamak, Aziz şöyle diyebilir miyiz? Anlamak,
algıladığını anlarsın.
Bir dakika, geleceğiz onlara. Dur, şey çok fazla şey içe geçiyor ve o zaman herhalde çok şey olmuyor yani. Teker teker. Bir kere ilki olarak şeyi kabul edelim. Yani kavramlar aynı şey değiller. Birbirleriyle ilişkileri var tabii. Algılamanın, anlamanın, düşünmenin, uslamlamanın. İşte orada anlayan... uslamlayan anlak ve anlayan us gibi bir şey kullandı. Böyle ters yüklemler yükledi şeyleri. Yani bunlar ilişkili ve sonunda bir noktada bir yoğunlaşacaklar. Yani ama şey, netleştirmemiz gerekiyor. Bunlar hepsi ayrı. Duy pekinliği arkasından algıyı inceliyor. Ondan sonra anlağı inceliyor şeyde. Yani kendi görünüyor biliminde, değil mi? Araya,
evet, zaten algılanan şeyin içselleştirilmesiyle şimdi, belki anlamaktan söz edelim.
Algıdan çok biz burada bizi ilgilendiren şey bilinç ve us arasındaki ayrım. İnsanlar onu karıştırıyorlar ve onu netleştirmek için Tien'in görüngü bilimi bilincin çözümlemesi. Mantık bilimi bilincin bilimi değil, usun bilimi. Yani bu söylemesi çok kolay bunun ama çok gözden kaçırılan bir şey. O yüzden de şey, yanlış yorumlar çıkıyor. Ya bütün de temelsiz saldırılar geliyor falan. Yani usu, logosu bilinç diye anladıkları zaman insanlar, logos denen şey, o nesnel logos. Evet, yani ya da Anaxagoras'ın nous dediği şey, bu insan nousu değil, insan usu değil. Logos'un aynı zamanda nesnel bir anlamı var. Onu sen bilinçle karıştırırsan o zaman yani bilinç dünyayı yaratıyor falan gibi engelsin suçlamaları var. O suçlama oradan kaynaklanıyor. Ona çok çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu herkes karıştırıyor. Yani us ve bilinç. Ayrı şeyler.
Benden bilincinde olmayan şeyler ve var olabilir yani.
Ben her şeyi
benim bilincimden ya da belki potansiyel açıklanmamış ya
yani
kapalı. Belki her şey
bilincimde
ama kapalı netleşmiyor. Farklı şeyler
logos. Logos şimdi burada sözcükler bazen yardımcı oluyor, bazen de tam tersine işleri karıştırıyor. Yani logos dediğimiz zaman ya da Yunanlılar nous dedikleri zaman mesela Anaxagoras nous evrenin özüdür derken o nous insan nousu değil ama aynı zamanda da insanda da bir nous var ya da nousu mind diye çeviriyorlar. Nous logos'tan ayrı ya da understanding diye çeviriyorlar İngilizceye, Verstand diye çeviriyorlar Almanca'ya, nous yani.
Bu çeviriler doğru değil o zaman.
Doğru değil ama burada denmek istenen şey yani evrenin temeli entelektüel bir şey ya da düşünsel bir şey. Yani bu insan düşüncesi ya da insan bilinci değil. Kavramsal bir şey dersek o zaman daha kolay kabul edilebilir. Yani evrenin özü kavramsaldır dersek. Değil mi? Feştirmeya kavramsal bir şey. Ve feştirmeya evrenin özü. Ya da bir dizi fenomen, bütün mekanik fenomenlerin özü. Hani yani feştirmeya yeterli bir yasa olmayabilir. Daha inceltilebilecektir işte kuantum mekaniğiyle ya da daha başka teorilerle falan ama orada kavramsal bir bağıntı var. Fenomenal evrenin özünde yatan, doğanın fenomenal doğanın özü olan ve kavramsal olan bir şey var. Anaxagoras onu görüyor, nous olarak onu anlatmak istiyor. Bu açık mı? Bana olağanüstü açık geliyor. Yani bunda hiçbir saçmalık yok gibi. Çünkü eğer o kavramsal özü çıkarırsak o zaman evreni ve yani özdeksel evreni, fiziksel evreni kavramdan soyutlarsak geriye ne kalır ki? Belirlenimsiz bir özdek kalır.
Ha? Anlaşılmayacak.
Anlaşılmayacak, düşünülmeyecek, bilinemeyecek bir kendinde şey yok. Kendinde şey kalır.
Şey yoktu, ama
aynı şey.
Aynı şey. Sana bir şey kalmaz.
Tabii, biçimi olmayan bir şey var olamayacağına göre o kavramı soyutlarsan geriye hiçbir şey. Özdeğin kendisi bile kavramsal. Evet. Caput mortuum dediği şey bu.
Posa,
evet. Bunlar şey mi, karışık mı? Ya metafizik denen yer burası. Fiziğin ötesi denen şey kavram. Ama bu kavram şey değil, insan kavramı değil, insan bilinci değil.
Genel
olarak logos, genel olarak kavram ya da Hegel şey diyor, objektif
ve... Ama işte bu genel olarak kavramın ve logosun mekanı yok. İnsan kafasında olunca daha yakın gibi geliyor insana.
Ama insan kafasının mekanı atomik yani, evet. Tek noktasal daha doğrusu. Logosun mekanı, yeri her yer.
İşte o her yer dediğin zaman da her yer neresi, bir de o var yani. Yani her yer uzay mı?
Uzay.
Efendim. Uzay da nasıl
olur? Panteistlerin dediklerine biraz benzemiyor.
Nasıl?
Panteistlerin söylemine biraz benzemiyor.
Panteistler ona tanrı diyorlar ve yani panteistler tanrıdan başka bir şey söylemiyorlar. Her şey tanrıdır. Yıldırımlar, böcekler, insan, dünyanın kendisi falan tanrıdır. Değil. Panteizme panteizme ve yani
oradaki özü kavruyor mu panteist? Yoksa şey gibi davranıyor?
Çok genel olarak tanrı diye.
Naturalist falan gibi davranıyor tabii panteist. Özlekle ilişki kuruyor galiba.
Özlek seni tanrılaştırıyor. Evet, naturalist aynı zamanda.
Şey yani kavramsal bir şeyi tanrı diye almıyor.
Panteist.
Bütün hayır. Fiziksel, yani gene...
Özeksel, özlekseli tanrı diye alıyor. Doğa tanrıdır diyor. Deus, ti ve
deist
natura.
Yani.
Deist. Bir tür deist. Ama deist doğayı tanrı olarak görmüyor. Yani deist, panteist deisten ayrı. Tanrıyı tanıyor. O anlamda deist. Evet. Ama tanrı, onu tanıdığı tanrı doğa. Özdeksel, fiziksel doğa. Deistin tanıdığı tanrı özdeksel. Deistin tanrısı şey, normal tanrı. Yani soyut bir kavram.
Tinsel.
Eğer deist iyi düşünüyorsa tinsel dememesi gerekir. Yani Tanrı'nın tinsel olması Şimdi bu kitabın başında var. Hegel şey diyor, mantık bilimi Tanrı'yı sonlu bir doğanın ve tinin yaratılmasından önceki durumunu inceler diyor, değil mi? Onu hatırlıyor muyuz?
Şimdi bunun devamında orada, şöyle bir şey var Aziz bak. Bilinç somut olarak tindir dedikten sonra ve dahası dışsallığa yakalanmış bilmedir dedikten sonra ama bu nesnenin daha ileri devimi
evet.
Tıpkı tüm doğal ve tinsel yaşamın gelişimi gibi mantığın içeriğini oluşturan ve şu ne demek? Arı özselliklerin doğası üzerine dayanır. Arı özselliklerin doğası üzerine dayanır.
Daha ileri devimi. Tamam.
Mantığın içeriğini oluşturan arı özselliklerin
evet,
üzerine
bu da,
dayanır.
Bu da şey yani bilinç somut olarak tindir. Somut olarak tin derken
yani burada kavramsal bir devimden söz ediyor.
Duysal olarak ya da fizik yani görgül olarak diyebiliriz. Bilinç tindir ve somut olarak tindir. Yani somut derken doğada ve uzayda ve zamandadır. Tin uzayda ve zamanda.
Bilinç somut olarak tindir.
Tin uzay evet tin
bilinç de uzayda zamanda.
Bilinç de uzayda zamanda. Ve bu somut olarak
ve dahası dışsallığa yakalanmış bilmedir ama bu dışsallık. Nesnenin daha ileri devimi yani bu nesnenin yani bilincin deviminden yani kavramsal devimden söz ediyor anladığım kadarıyla. Daha ileri devimi tıpkı tüm doğal ve tinsel yaşamın gelişimi gibi mantığın içeriğini oluşturur.
Özsel arı özsellik
içeriğini oluşturan arı özsellikler doğası üzerinde.
Arı özsellikler yani dediği şey kavram. Kavram, evet. Arı özsellikler kavram.
Yani zaten
kavramlar.
Anlık kavramlarla çalışıyor.
Evet, us, evet. Düşünce. Evet, bu şey Tanrı ve mantık bilimi arasındaki bir bağlantı. Yani bu insanlara biraz bazen şey geliyor, karışık geliyor. Yine orada metafor var, Tanrı da atayım.
Devamında zaten diyor ki, bilinç kendini kendi yolunda dolaysızlığından ve dışsal somutlaşmasından kurtaran görüngüsel tin olarak arı bilme olur ki, o arı özelliklerin kendilerini kendilerinde ve kendileri için oldukları gibi kendine nesne alır. Yani burada anlığın kendi içine yönelmesi, dönmesini anlatıyor. Bu kavramlarla yapıyor. Bu kavramdaki devrimlerle yapıyor bunu. Öyle anlatılıyor.
Evet. Evet. Yani kavramı nesne
yani
alır.
Yani zihinden söz ediyor.
Bilme anladım. Kavramı nesne alır. Ya da bilme onu olanaklı kılan şeyi nesne alır. Ya da yani Düşünceyi nesne alır.
Onlar arı düşünceler kendi özünü düşünen tindirler.
Peki arı düşünce anlıyoruz
değil
mi? Kendi
özünü düşünen tindirler. Öz devimleri tinsel yaşamlarıdır. Ve onlar yoluyladır ki bilim kendini yapılaştırır ve kendisi yalnızca onların açımlamasıdır. Yani bilim için. Söylüyorum. Yani bilimin bilim olabilmesi için.
Tamam.
Anladığım kadarıyla.
Kendi kendilerini açındırırlar. Bu bilimin ya da mantık biliminin yapısı, o dizgesel yapısı yine o kavramın kendi devimi tarafından ya da hani ruhsal diyordu daha önce. Yani oradaki arı belirlenimler, kavramlar. Burada bir yerde şey betimleme yapıyor Hegel.
Evet.
Yani mantık biliminin için mantık biliminde ne olup bitiyor onu söylüyor. Mantık biliminde
evet.
İncelenen şey usun kendisi. Kim inceliyor?
Usun.
Yine us inceliyor. Ve neyi inceliyor? Kavramın dizgesini inceliyor.
İşte zaten
ve kavramın dizgesini kuran bir dizge bir yapıdır. O yapının mimarı kim? Kim o mimar yapı planı çiziyor? Kavramın kendi diyalektiği ve kurgul doğası ya da yani yöntem dediği şey. Yöntem kavramın kendi ruhu, kendi açınımı, kendi devimi. Kavram devinir mi konusu? Bu geçen kongrelerde de şey oldu. Yani tabii ki o fiziksel devrim değil ama mantıksal bağlantılar
momentler itibariyle devrim.
Evet. Yani bir moment tabii ilerleme diye bir şey varsa ilerleme
yok.
O fiziksel bir ilerleme değil.
Nasıl? Nasıl deniliyor ki oluyor?
Nasıl oluyor?
İşte düşündükseniz o düşünceyle
değindirir.
Değiniyor, basılı değinim falan yok.
Evet.
Şimdi düşünce zaman sallık koyuyor ya. Ardışıkta zaman koyuyor ya. Aslında zaman olmadığı için. Sadece moment olduğu için öyle değil.
Evet.
Zaman ve mekan içinde değinme hakikaten evet. Budur. Ama bu böyle bir değinme değil. Çünkü mantık alanındasın. Mantık alanında olunca zaman
yani
ve
mekan dışında değinme. Yani orada devinme durumu şuydu.
Momentler deviniyor.
Momentler deviniyor. Ayştıra devinmiyordu. Hatırlayın. Ayştıra dediğimiz zaman biraz önce, geçen hafta şeyi okuduk, Jacobi'nin şeyini, tirat gibi aslında yazmış. Yani her şeyi soyutlarsan diyor, bir şey sadece kendisi olarak kalırsa, onu nasıl devindirebilirsin? Parmenides'in felsefesi çok kısa ve çok özel, çok önemli. Yani onun bütün şeyi, amacı devimin olmadığını göstermek. Çünkü gerçekten şeyi düşündüğün zaman, tam soyutlama yaptığın zaman, varlık varlıktır deyip, her başka yüklemi ondan dışladığın zaman ara özdeşlik, saltık özdeşliği elde ettiğin zaman
devimle bitiyor.
Devim duruyor artık. Orada devim diye bir şey yok.
Jacobi'nin dediği de bu zaten.
Evet.
Aynı şeyi söylüyor. Parmenides'in söylediğini söylüyor. Evet. A eşittir A.
Varlık vardır.
Bitti.
Peki ondan biz ondan nasıl çıkacağız?
Yokluk da yoktur diyor çünkü.
Biz ondan nasıl çıkacağız?
Nasıl çıkacağız?
Onu
ondan çıkmanın yolu varlık vardır ama yokluk da vardır.
Neredeydi o? Yani iyinin noktasını kim koyacak ya da arı olumluyu yani Spinoza şuna bir konsantre olun. Spinoza'da da aynı durum var. Her yalnızca töz var. Yalnızca töz var. Başka hiçbir şey yok.
Ve o da soyutlama.
Tam bir soyutlama. Parmenides'in yalnızca varlık vardır ve yokluk yoktur demesi gibi. O da yalnızca töz vardır ve töz belirlenimsizdir diyor. Ya da belirlenim olumsuzlamadır diyor ve tözde bir olumsuzlama bulunmaz. Tözü arı olumluluk olarak alıyor. Olumlu eşittir olumlu.
O zaman hiç devinim olmuyor.
Hiç devinim olmuyor. Yani bütün bağlamında bunun anlamı şu. İlahiyatçılık değil. Mantık. Spinoza mantıkçı. Asla. Parmenides ve Zenon diye...
Ama Spinoza'nın sözü Tanrı değil mi?
Evet.
Yani o ilahiyatçılık bağlamında... Yok, genelde Tanrı düşüncesine eşit.
Orada Tanrı...
Yoksa usu...
Aynı şey ama bir dakika. Tanrı, hiçbir ilahiyatçı...
Usu tanrılaştırıyor.
Hiçbir yani, ilahiyatçı Tanrı'ya töz demez.
Tanrı ya da doğa diyor.
Evet.
Deus sivenatio.
Evet.
Yani doğayı da alıyor.
Tabii. İlahiyatçılar Tanrı'yı doğa deist olarak görmez. Panteist.
Tam bir panteist.
Yani... O panteist olduğunu kabul etmiyor aslında ama Deus ve Natura'yı şey yaparsak, düşünürsek, yani onu da söylüyor. Şimdi Spinoza'nın felsefesi şey, geometrik yöntem üzerine dayanıyor. Bir de erken bir dönem. Diyorduk yani Descartes en erken felsefeci Avrupa'da. Modern felsefenin ilk şeyi adı ve o ilk olmanın eksikliği her tarafında görünüyor. Descartes'te şey yok, yani ilkelerden öte çok fazla bir içerik yok felsefi olarak. Meditasyonları falan okuduğunuz zaman felsefenin ne olduğunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Ama yani felsefenin bir yerde şeyin ruhunu, kavramını kazanmaya başlıyoruz. Us'un özgürlüğü, her şeyin Us'a dayanması gerektiği, her şeyin tanıtlanması gerektiği onlar Descartes'ten öğreniliyor ama Descartes'in yöntemi şey.
Cogito ergo sum mükemmel bir varlığı.
Evet, tabii.
Jacobi şimdi bu kadar soyutladıktan sonra çok. Gerektiğiyle soyutlamıyor mu?
Reddediyor şimdi.
Oradan tabii Jacobi böyle bir soyutlama yaparsan ilerleyemezsin ya. Yani Jacobi son derece doğru şey söylüyor. Karşısında tıpkı da. Şey gibi, Parmenides gibi ve tıpkı Spinoza gibi. Yani bunları tözü töz olarak alırsan, arı töz olarak alırsan, baştan sonra olumlu olarak alırsan bütün olumsuzlamayı dışlamak zorunda kalırsın. Parmenides de aynı şeyi yapıyor. Arı yalnızca varlık vardır deyip geri kalan her şeyi varlığını reddediyor. Parmenides'in eksiği şuydu. Yani onlar fenomenleri, bunlar yoktur demiyorlar.
Gerçek
değil. Değil mi? Evet. Varlık değildir. Orada bir kendi payımıza, bir kendi içimizde düzeltme yapmamız gerekiyor. Yani oluş varlıktan daha yüksek bir kategori. Dolayısıyla bu şeyler, Parmenides ve Spinoza falan yani böyle panteist gibi görünen düşünürler.
Oluşa geçemiyor ki onlar.
Oluşu onlar, oluşa geçiyorlar, oluşu reddediyorlar, görüngü diyorlar. Yani görüngü dedikleri zaman sanki varlık daha yüksekmiş ve görüngü onun altındaymış izlenimini yaratıyorlar. Yani orada bir şey var, mantıksal terslik var.
Onu varlığı en yukarı yerleştirip görüngüye doğru indiriyor.
Evet, görüngü değersizleştiriyor. Varlık orada değersiz. Yani varlık en soyut olan. Çünkü varlık soyut olan bir şey yoksulsa varlıkta hiçbir içerik yok. En soyut olan, en içeriksiz olan, en yoksul olan demek. Öyle değil mi?
Yani
ama oluşta varlık var. Oluş bile varlıktan daha somut, daha varsıl ve daha içerik, daha yüksek. Ve Parmenides, Zenon falan oluşu şey yapıyorlar. Yani onun gerçekliğini kabul etmiyorlar. Devimden, varlıktan ayrı olduğu doğru. Ama varlıktan yüksek olduğu da doğru. Onlar onu görmüyorlar. Nietzsche de onlara kızıyor. Bu şeyler, görüngü dünyasını değersizleştiriyorlar. Platon falan, onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Hegel burada görüngü bölümünde söylüyor. Görüngü varoluştan da yüksektir diyor. Varlıktan tabii hepsi yüksek. Varlık en alt. Yani ontoloji denen şey aslına bakarsak en soyut olanın bilimi. Evet, en zor gibi görünen, evet.
Bu ontoloji,
fenomenoloji zaman, ontolojiden çok çok çok çok
ontolojinin yüksek. Yöntemi sadece soyutlama.
Ontoloji, yani ontoloji diye bir şey, işte varlık öyle. Varlık mantığı şey, denen şey bu.
Öyle bir şey varsa tamamen soyutlama.
Yani eğer ontoloji diye soyut varlığın bilimini alıyorsa bir düşünce, o zaman saçmalıyor. Çünkü soyut yani arı varlığın diye hiçbir şey değil. Evet, o kadar. Arı varlık deyip noktayı koyması gerekir ontoloji.
Ama biz de öyle dedik. Biz de arı varlık
dedik. Belirlenimsizdirler, noktayı koyar.
Hayır, evet, varlıkta biz de öyle söyledik. Varlıkta ondan söyleyecek bir şey yok dedik.
Yok.
Biz de öyle söyledik.
Onlar tersine çeviriyorlar işte.
Heidegger yani,
mesela. Sağlam hatarsalar tabii.
Yani evet, Heidegger mesela varlık bilim üzerine gidiyor. Yani varlığın anlamı nedir diye soruyor. İnsanlar diyor işte bunu sordular ama yanıtlamadılar. Ben yanıtlayacağım falan diyor.
Yanıtlamadan bitiriyor.
Yanıtlamadan bitiriyor. Orada şey önemli. Heidegger varlık dendiği zaman bunun anlamı nedir diye sorduğu zaman varlığın kendisinden başka bir içerik olduğunu seziyor, öyle düşünüyor. Varlık varlıktır diyor, varlık vardır diyor Parmenides, bitti. Varlıkta başka hiçbir şey yok. Bu önemli. Aslında şöyle bir şey var, varlık kategorisi gerçek anlamda içeriksiz olan, onu söyleyip şimdi böyle diyeceğimiz anda doğru gibi görünüyor değil mi? Değil. Çünkü varlık da içerikli her şeye rağmen. Ama varlık olarak varlığı aldığımız zaman, arı varlığı aldığımız zaman orada onu analitik yapıyoruz ve içeriksiz yapıyoruz. Ve Heidegger'in ontolojiden anladığı şey o soyut varlığı konu alan bilim. Aslında yani içeriksiz olanı ve üzerine hiçbir şey söylenemeyecek olanı konu alıyor. Ve o tamamen şey kaybolmuş durumda düşünsel olarak. Ne yaptığını hiçbir şekilde bilmiyor. Heidegger'in bütün tılsımı karizması. O kadar. Karizması. 10 yaşındayken şeymiş, en zayıf, en çelimsiz arkadaşlar arasında falan en şey, böyle itilip kakılan, en küçük yani, en resim fotoğrafı var bütün şeyler hepsinde. En büyüğünden en az bir 20-25 santim daha şey.
Heidegger'in karizması iyi konu.
Fakat şey, herkes ona itaat ediyormuş.
Allah
Allah.
Evet.
Abi, değişik yapısı varmış. O ses tonu, bakışı falan da.
Evet. Yani gerçekten şey var. Karizma, büyülük, manyetizma diye bir şey varsa onda var.
Hegel'de bol miktarda var.
Hegel'de yok. Hegel'de var mı? Hegel'de yok.
Yok, söz yazılarında var da.
Yazılarında var. Yazılarında Hegel, biz karizmanın peşinden gidiyorsak gerçekten felsefe yapmıyoruz.
Şey, Fransızlar da öyle, Foucault'lar falan.
Nasıl?
Onlar da karizmayla.
Evet, evet. Yani Deleuze mesela, Deleuze gerçekten savukluyor ya. Leibniz tehlikelidir falan diyor. Geldi diyor Spinoza'nın Spinoza'dan şeylerini çaldı diyor. Onun felsefi yazılarını falan. Leibniz tehlikeli olarak diyor Deleuze.
Leibniz'in falan bilgileri var
bunlar
şu anda.
Usul reddediyor, irrasyonalist ama ben Spinoza'ya bayılıyor. Spinoza da rasyonalist yani. bunlar karizmadan. Eğer felsefe mantıktan ya da kavramdan başka bir şeyden, bir şeyin peşinde gidiyorsa gerçekten o bir şey, bir felsefe. Ya Heidegger'i okuyanlar şey değiller. Heidegger'e yönelenler bu gerçek bilinç biçim. O T'nin sonlu biçimleri arasına düşüyorlar. Yani yanlış bilinç biçimleri ve Heidegger'den etkilenenler Jean-Paul Sartre, örneğin Lacan, ondan sonra Derrida, ondan sonra Herbert Marcuse, ondan sonra bu biraz dedikodu oluyor, oraya kadar gitmez herhalde, Habermas. Çünkü Habermas'ta da şey var, dili temele yaklaştırma tutumu var ve o Habermas'ı kıran şey o aslında.
Yani Habermas şeyi Heidegger.
Öyle hoca şey, evet tabii, hadi o ikisini de alıyor. Hegel, Husserl, Heidegger, o üçünde de çalışıyor.
Ama dil önemli, öyle değil mi?
Yani burada da var Heidegger.
Heidegger. Yani şimdi Heidegger dedik ama dil önemli değil mi? Yani kavramları ve anlatımı...
Dil olmasa yani insanlık olmaz.
Yani dilimizi nasıl anlayacağız? Dil, yani kavramları da anlatabilmek için.
Yani sadece isimler nasıl anlıyor? Hem de gayet güzel. Anlıyor abi.
Yani ondan önce.
Dil felsefenin alanı değil.
Şöyle diyorlar, dil önemli demiyor, dil temel.
Ya ben edebiyattan
dil temel bahsetmiyorum. Diyor. Logos, logos diyor Heidegger, logos şey, reason değildir, fernuf değil ama redendir diyor. Yani konuşmadır, söylemdir.
Sadece söylemdir.
Logos yoktur, yani us yoktur.
Yani sırf her şey dil deyince...
Metinden başka bir şey geldi diyor, sadece metin var.
Heidegger. Dil önemlidir, her demiyor. Şey, dil evet. Saltıktır, dil temeldir.
O zaman insan olmayınca hiçbir şey logos da olmuyor.
Logos'tan önce dil var.
Dil varlığın evidir diyor. Evet. Ne anlama geliyor? İnsan olmazsa...
İnsan yoksa evet. Logos da yok. Halbuki...
Yani insan yoksa dil olmayacak. Dil olmayınca hiçbir şey.
Dil felsefesinin temeli. Dil olmayınca hiçbir şey yok.
Tabii, dil varlığın evidir.
Varlığı bilmeyen şey yok demek ki. Söylenmeyen şey.
Yani, yani dil orada şey oluyor, kavsa suyu oluyor.
Pozisyon.
Dil, varlığın evidir değil mi?
Dil tanrıdır.
Aynen öyle.
Yani ilahiyatçı bir yaklaşım.
Aynen. O ölçüsüz bir düşünce. Yani ama tabii o düşünceyi kabul edebilir bir şey değil o bence de. Yani ama dilin önemini ortadan kaldıran bir şey değil tabii.
Önemli ki, şimdi dil vazgeçilmez bir şey. Saltık olarak vazgeçilmez yani, bir şey. Yani insanlar, sağırlar konuşuyorlar ama o sağır, o da bir dil. Nasıl bir şey? Ses ya da el işareti ya da Mozart
tabii, tabii, tabii.
İnsanın düşündüğünü anlatabilmesi de ancak dille mümkün.
Ama dili gördüm sen.
Tabii bu dili geniş anlamda yani şimdi biliyorsun vücut dili falan gibi bir takım kavramlar da var.
O da değil.
Yani işte Erdoğan'ın söylediği
Ahmet Şeyci, Beethoven duvar gibi sağır ama adam dünyanın en büyük müzisyeni nasıl oluyor?
Yani
açık değil mi? Dil önemli değil mi?
Dil o anlamda önemli diyorlar.
Dil varlığın evidir diyorlar. Yani dil önemli değil mi ya? Dil önemli. Yani insanın gözleri de önemli, kulakları da önemli. Tabii ki. Özel daha doğrusu, vazgeçilmez.
Beethoven da oysa sağır değil mi?
Yaşında
hayır sonradan, ilerleyen bir sağır, son yıllara kadar, tam olarak sağır olmuş, tam bir sağır. Son, yani, var öyle deniyoruz. Peki, o zaman şimdi esas konuya gelmedik daha, değil mi?
Yok, daha hiçbir şey yapmadık.
Anlak belirler. İlk şey bu. Değil mi? Şimdi, bunu yıllardır şey yapıyoruz, işliyoruz, yani geliştiriyoruz aslında, öyle demek gerekiyor bu. Anlak belirler demek.
Bazen düşünüyorum, çok mu kalın kafalıyız acaba? Böyle aynı şeyi. Ya da açılması gereken başka şeyler mi?
Yani bunlar gerçekten bu önemli bir konu. Çok kısa zaman, yani bunları keşfetmek zor. Ege'nin yıllarını alıyor. Ama bunları keşfedip düzenli bir biçime getirdikten sonra
sağlam
onu sunup yani onu okuyarak öğrenmek onu keşfetmekten daha kolay.
Şimdi
yani geometri şimdi Pisagor teoreminin keşfi yılları buluyor değil mi? Yani en azından Pisagor böyle bir oturuşta onu şey yapmıyor. Bulamıyor. Ve ama o keşfedildikten sonra bir ilkokul öğrencisi, ikinci, üçüncü sınıftaki ya da dördüncü sınıftaki bir öğrenci o tanıtlamayı rahatça şey yapabiliyor, izleyebiliyor. Yani o şey, bir tanıtlama varsa ortada, ortaya çıkmışsa, onu daha sonradan öğrenmek daha kolay. Mantık biliminin zorluğu şeyde yatıyor. Yöntem çok yalın, yöntemi görmek, öğrenmek çok zor değil ama onu bütün bir kavramsal içi, yani arıyorsun kendisine, mantıksal, doğaya fatihine değil ama olsun kendi kategorilerini sistematik yapmada uygulamak zor.
Devindirmek,
açındırmak ve o bağıntılamak yani. İşte mantık biliminin asıl yapısı ve o yapının şeyi, ayrıntılarını kurmak, yani zemin nereye düşecek, özdeşlik nerede, kavram bölümünü, evet, kavram ve öz arasındaki ilişki nedir, niye kavram varlık ve özün birliği mesela?
Yani, onun için diyorum, önümüzdeki derste kavramdan
başlayalım. Şimdi
böyle şeyler aydınlansın. Bu herhalde o kadar büyük yöntem, bir şeye gelmişik diye.
Efendim? 40 yaşındayken yazıyordum. Bu yani mantık ya,
arkada ben yazdım ne zaman, hangi yıllarda yazdım. Ya lisede öğretmenlik yaparken yazıyor. 1812-16 yıllarında yazmış. 42 yaşında başlamış. Çünkü 1813 doğumlu.
Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti Aziz. Birinci önsözle...
1808'de başlamış. Yok.
Birinci önsözle... Birinci önsöz 1812. İkinci yayının ön sözü 1831, aşağı yukarı 20 yıl gibi bir süre geçmiş aradan.
Bak 19, dedim ya,
19 yıl geçmiş yani. Mantık,
bunun
adam yani son haline, peki, elimize geçen haline
bak,
20 yıl geçmiş.
Arkadaki ön söze, arka söze bakarsan göreceksin. Bu kitap 3 bölüm olarak yayınlanmış. Varlık, öz ve kavram. 3 ve 4 yıl içinde 1812'den 16'ya kadar yayınlanmış. Tamam mı? 3 cilt olarak yayınlar, 4 yıl içinde yayınlanmış. Ondan sonra 1812'de, 16'da bitiyor bu yayınlama. 1831'de, yani ölümünden çok kısa bir süre önce şunu yeniden yazmış. Varlığı. Bunlara dokunamamış. Sadece, evet.
Evet.
Yani ama şimdi ansiklopedide
çok fark var mı, pardon?
Biraz var. Ben bunu karşılaştırmadım yani bunun ilk versiyonunu ve ama şey var elimizde, ansiklopedinin mantık bilimi, yani burada bu da aynı içeriği taşıyor. Bunların arasındaki sistematik şeyler görünüyor. Yani şey değil, çok sadece yerleştirmede ayrılıklar var ve onları incelerseniz göreceksiniz. Söyleyeyim mi şimdi biraz? Yani şeyi incelerseniz mesela öz öğretisi, ansiklopedide ve büyük mantıkta bakarsak öz öğretisi, şey söyleyeyim, A, B, C diye ayrılıyor büyük küçük mantıkta. Büyük mantıkta 1, 2, 3 diye ayırıyor. Şimdi büyük mantıkta öz, görüngü ve edimsellik.
Büyük mantıkta.
Evet. Evet. Küçük mantıkta ise öz, görüngü ve edimsellik. Yine. Tamam mı? Orada bir değişiklik yok. Değişiklik şeyde var. Varoluşta var. Yani varoluş
özellik
sonradan şeye konmuş. A'ya konmuş. Birinciye konmuş. Ama birinci, büyük mantıkta varoluş şeyde duruyor. İkinci bölümün ilk kategorisi olarak duruyor. Biliyor musun?
Evet.
Yani burada varoluş şeyde. Birinci bölümde buraya alınmış. Yani şimdi onun içinde bu tür şeyler var. Yani bu şey gösteriyor, bu bir ayrım. Şey değil. Yani muhtemelen öz bölümünü yeniden yazmadığı için o değişikliği yapmadı. Yani onun dışında...
Evet, keşke yani dediği gibi biraz yazsaymış da açılmasaymış.
Kolera. Yani o kolera onu durdurmuş. Tinin görüntü bölümü de yeniden aslında toparlayacakmış.
Ama
evet. Evet. Onu reddetmiyor yani. Ve o da muhtemelen çok büyük. Yani bu sistemin kurulması şey, zamana bağlı bir şey. Ama bu şey demek değil. Yani bu sistem bütününde yanlıştı ve yani çok çok yani eğer şey dersek, yanlıştı dersek doğrusunu sunmamız gerekir, değil mi?
Ben de hep aynı şeyi
evet. Doğrusunu sunmak o zaman çok güzel. Doğrusunu sunan birisi doğrusunu getirdiği tabii zaman o zaman bunu bırakacağız.
Ona bakacağız.
Tabii ona bakacağız. Yani bu aşama. Hegel son söz söylediğini iddia etmiyor ve sürekli olarak şey yap. Ama bu küçük mantıkta organizasyon gerçekten çok daha iyi. Onun başka örnekleri de var. Varlık bilimi.
Evet.
Tabii. O üç kere o şey olmuş, yayınlamış yani sağlığı sırasında onu üç kez yayınlamış. Mesela orada şeye bakarsak, varlık bölümüne bakarsak nicelik, nice ve orantı ya da oran diye gidiyor. şeyden farklı. Ara nicelik, nice ve derece. Yani niceliğin çözülmesi son biçiminde ara nicelik, belirli nicelik.
Nicelik bölümünün küçük mantıktan daha doğru olarak.
Evet. Ve derece üçüncü faktör orada. Yani genel olarak nicelik, kuantum geliyor. Ondan sonra derece geliyor. Herkese bunlar çok önemli ve anlamayı bir göçle etkiliyor.
Ara verelim mi?
Evet. İyi olur değil mi? Yoruldunuz mu?